Ayrım 25. Neo Türkiye'nin panzehiri hafızadır. Mustafa Hoş. Sayfa 241. Safları gördükten sonra Tayyip Erdoğan'ın Hindistan gezisi dönüşü uçakta yaptığı açıklamayı da görmemiz lazım. Çünkü bu açıklamalar net bir görüş de sağlıyor. Erdoğan açık ve net bir şekilde pelikancıları desteklediğini söylüyor. Ne diyor? İslamcı olanlar atılıyor, İslamcı olmayanlar getiriliyor deniliyor. Bir siyasi partinin çalışmalarında İslamcı olmak ya da olmamak şeklinde bir ayrım yapmak zaten yanlış. Biz tekeye mürit aramıyoruz ki. Siyasi parti için esas olan dürüst, ilkeli, vatanını milletini seven, parti ilkelerine uyacak insan aramaktır. Ama bazıları işi tamamen şirazesinden çıkardı. İşi kendi belirledikleri çerçevede kalan insanları doğru, onun dışındakileri de yanlış addetme noktasına getirdiler. Onların da böyle bir hakları yok, benim de yok. Kaldı ki ebedi alemin ölçüsü hiçbirimizin elinde değil. Kimse bunu teraziye çıkarmasın. Hele hele çok ağır olacak ama uluhiyet davasına da kimse girmesin. Ve devam ediyor. Bahsettikleriniz arasında kurucusu olduğum partiyi geçmişte desteklemiş olanlar bulunabilir. Ama onların bu desteklerini daha sonra da aynen sürdürdüklerini düşünmüyorum. Daha sonra ibreleri değişti. Yol arkadaşıysan, gönül arkadaşıysan pazara kadar değil, mezara kadar gidilir. Bunların bir kısmı pazara kadar geldiler. Sonra trenden indiler. Hele hele son dönemde çok çirkin, kabul edemeyeceğimiz yaklaşımlara şahit olduk. Bu bir defa yolda çizgide istikrarsızlıktır. Sırat-ı müstakimden sapmadır. Burada sırat-ı müstakim, yani aşırılıklardan uzak, uluhiyet, ilahilik sıfatı veya tanrılık vasfı sözleri önemli. Çünkü İslamcı davacı safında yer alanlara İslami literatüre göre ağır sözler söylüyor. İbreleri değişti. Yol arkadaşıysan, gönül arkadaşıysan pazara kadar değil, mezara kadar gidilir. Bunların bir kısmı pazara kadar geldiler, sonra trenden indiler sözleriyle de Gülcü, hocacıları hedef alıyor. Erdoğan, İslamcı davacı kesimi kurban mı ediyor sorusu akla geliyor. Bunun birçok parametresi var. Erdoğan'ın pragmatist yoluna baktığımızda en belirleyici olan makam, güç ve rant üçlemesi önem kazanır. Necmettin Erbakan Erdoğan'ı tanımlarken onda makam, mevki, mansıp, mal ve cumhurbaşkanlığı zaafı var diyordu. Erdoğan beraber ıslandık biz bu yollarda şarkısını söyler ama yoluna engel olanları da selde boğar. Bu hep böyle oldu. Neokonlar, Fethullahçılar, Milli Görüş, İkinci Cumhuriyetçiler, Liberaller vesaire diye devam eder. Asıl olan Erdoğan'dır çünkü. Peki İslamcıları da beraber ıslandıkları yağmurun selinde boğar mı? Boğmayacağı aşikar ama dizginlemek de istiyor. Bunun içsel nedenleri var. Fethullahçılarla yürütülen iktidar ortaklığından sonra gelinen durum Erdoğan'da bir travma yarattı. Ne istediler de vermedik, dışa vurumunda bunun izleri var. Dış etkenler açısından bakıldığında da Avrasya ya da Atlantik bloğunda tenis topu gibi bir o tarafa bir bu tarafa gidip gelmesine rağmen ortak payda siyasal İslamcılarla araya mesafe koyma, hatta gerekirse sırtından atma olarak özetlenebilir. Her iki bloğa da, yani hem Avrasya hem Atlantik, siyasal İslamcılara mesafeli olduğunu göstermek zorunda. Özellikle Rusya'nın elinde, ki bu özür af dilemede etkiliydi, siyasal İslam dosyası bulunuyor. Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'ne verdiği özür diledikten sonra sümenaltı ettiği dosyada Türkiye IŞİD'in ve diğer radikal İslamcıların ana silah ve askeri teknoloji tedarikçisi durumunda. Bu amaç doğrultusunda yasa dışı örgütleri kullanan Türkiye'de tüm bu organizasyonu idare eden Milli İstihbarat Teşkilatı, sevkiyat arabalarla ve insani yardım konvoylarıyla gerçekleştiriliyor deniyordu. Rusya Reyhanlı, Azez, Kamışlı ve Cerablus'taki sınır hattı üzerinden Suriye'deki teröristlere patlayıcı madde ve kimyasal madde gönderildiğini de iddia ediyordu. Şimdi İHH ile Erdoğan'ın söz düellosunu hatırlayalım. İsrail ile yapılan anlaşma sonra İHH Başkanı Bülent Yıldırım, İsrail'le örtünen çıplak kalır demişti. Erdoğan'ın yanıtı da aynı sertlikte olmuştu. Siz kalkıp da Türkiye'den böyle bir yardım götürmek için günün başbakanına mı sordunuz? Pelikancı paramiliter Cem Küçük'ün Mavi Marmara ve siyasal İslamcılar için söylediği manyak sözlerinin güvencesini de Erdoğan'ın bu çıkışında aramalı. Mevzu uzadı. Asıl mesele Erdoğan İslamcıları beraber ıslandıkları yağmurun seline bırakacak mı? Fethullahçılar gibi sele atmayacak ama dizginleri kendi elinde olacak şekilde baskı altında tutacak. Siyasal İslam'a mesafe koyduğunu göstermek için birkaç kişiyi de kurban edebilir. Erdoğan, ben olmazsam sizi bırakın seni bir avuç suda boğarlar. O yüzden ben ne dersem o tehdidini sürdürecek. Burada önemli olan İslamcılar bu dizginlenmeyi kabul edecek mi? Erdoğan'ın pragmatist yolunda her şeyi bu zamana kadar olduğu gibi mübah sayacaklar mı? 15 yıllık AKP döneminde elde ettikleri Neo-Türkiye pastasından vazgeçmeleri mümkün görünmüyor. Elde ettikleri rant, devlet katında makbul olma, imtiyazlı ve dokunulmaz olma ayrıcalığında kendilerine sunulanlarla yetinecekler. Aynı zamanda da 2019'u heybelerinde pazarlık olarak taşıyacaklar. Erdoğan ve İhvancılık. Erdoğan'ın İslamcı tabandan tamamen vazgeçmesi diye bir şey aslında söz konusu değil. Her ne olursa olsun kendini güvende hissettiği bir mahalle. Mısır'da bile Rabia işaretini açıkça yapan yokken o ihvancı sembolü Rabia ile Türkiye'yi yönetiyor. Hindistan gezisi dönüşünde Müslüman kardeşler açıklaması da yaptı. Tabii burada ironi gazetecilerin sorusu üzerine diye aktarılması. Oysa uçakta olan hiç kimse Erdoğan'ın bilgisi dışında bir şey soramaz. Erdoğan'ın dolaylı mesaj vermek istediği konularda gazeteciler soruyormuş gibi yapar. Neyse, söylediklerine bakalım. Ben bu konuda netim. Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nı terör örgütü olarak kabul etmiyorum. Başbakanlığımdan bu yana tüm mahfillerde işledim bu görüşü. Tamamen fikri altyapısı olan bir teşkilat bu. Elinde silah olmayan bir teşkilat için terör örgütü diyemezsiniz. İhvancı Rabia'yı yerlileştirdiğini söylese de işin gerçeği bu bir siyasal İslam hareketinin sembolüdür. 16 Nisan 2017 referandumunda YSK eliyle alınan %51'in travmasını Erdoğan, CHP'nin bir adım ileri iki adım geri politikası ile çabuk atlattı. Ama Erdoğan kömür sobalı bir evden 1150 odalı saraya taşıyan şehri İstanbul ve evinin olduğu kendini güvende hissettiği semti, yani Üsküdar'ı kaybetmesinin sorumlusu olarak gördüğü muhafazakar kesime bir ders vermek de isteyecek. Bu dersi İslamcılara karşı açıkça yanında durduğu pelikancılardan okumak mümkün. Erdoğan'ın bugüne kadar bu davaya, bu partiye sırtını dönüp de iflah olan kimse görmedim sözleri de ülkeyi nasıl yönettiğinin delili olarak önemli. Rantın musluğu hala bende, ona göre davranın mesajı bu. Erdoğan, biz tekneye mürit aramıyoruz ki derken de aslında şunu diyor: şeyh uçmaz mürit uçurur. Yani şimdilik pelikancılar uçuracak ta ki yeni bir manevrada pelikan eti yenene kadar. Pelikan yapılanmasının koçbaşı olarak kullanıldığı en büyük olay Ahmet Davutoğlu'nun koltuğunun elinden alınması oldu. Pelikan Başbakan yedi. 1 Mayıs 2016'da Pelikan dosyası adlı bloka selam olsun başlıklı yazıya şu sözlerle başlandı. Hocanın ekibi yeterince konuştu. Hocalarıyla beraber yeterince ortalığı karıştırdı. Biraz da biz konuşalım mı? Biraz da reis için canını feda edecekler konuşsun mu? Çok az kişi aslında neler olduğunu biliyor. Erdoğan Davutoğlu ayrılığının 27 maddede anlatıldığı yazının sonuç kısmında hoca ile reis arasındaki hikaye basit bir ihtiras hikayesi değildir. Çünkü hoca kendi ihtiraslarının peşinden koşabilmek için reis karşıtı ve dolayısıyla reisi destekleyen halkın karşıtı kim varsa onunla işbirliği kurma yoluna gitmiştir. Küresel güçlerin ülkemizdeki satrancında vezir görüntüsüne sahip basit bir piyon olmayı kabul etmiştir. Kavga budur, kaybedeni de bellidir denildi. Pelikan dosyasında Davutoğlu neden seçilmişti sorusuna da yanıt verildi. Temayül yoklamalarında 1. Gül, 2. Yıldırım, 3. Davutoğlu çıktı. Buna rağmen reis hocayı parti başkanı yaptı. Gül'ün çok yakışıklı İngiliz arkadaşları, bir de reisten ve ailesinden nefret eden, ancak hürriyete de pek aşık, intifadacı bir hanımı vardı. Reis Gül'ü başkan yapmadı. Yıldırım reisçiydi, falsosu yoktu, başarılıydı. Parti tarafından seviliyordu ama yeterince karizmatik değildi. Kukla muamelesi yapacaklardı. Reis Yıldırım'ı da başkan yapmadı. Davutoğlu güzel konuşuyordu, hocaydı. Ayrıca görece tazeydi. Uzun yıllar reisle de çalışmıştı. Evet, kibirliydi hem de çok. Her şeyi o bilirdi. Ama teorik olarak pratikte genelde çuvallardı. Örnek Suriye. 6 ayda Esed devrilir dedi. Demekle de yetinmedi. Bütün planlarını buna göre yaptı. B planı yoktu çünkü çok emindi kendisinden. Zekasından, bilgisinden, okumasından. Esed kaldı, hoca çuvalladı, sonra bir sürü sıkıntı. Reis yine de hocayı başkan yaptı. Neden mi? A. Reis hocanın Suriye ve Filistin politikalarından hareketle kendini devirmek isteyen Batı ile uzlaşmayacak bir politikacı çıkacağını umuyordu. Bu hoca Batı ile de onun ülkemizdeki turu vaatları olan paralellerle ve Doğan medyasıyla uzlaşmaz diye düşünüyordu. B. Başkanlık sistemine geçerken argüman üretir, akademik karizmasını, taze politikacı kimliğini bu yolda işlevsel hale getirir diye düşünüyordu. Kendisinden bu iki konuda söz aldı. Temayül yoklamalarını biliyorsun, seni ben başkan yapıyorum ama bu iki konuda söz vermen şartıyla dedi. Hoca kabul etti ya da etti gibi göründü, bilmiyorum. Fakat etrafındaki muhteris danışmanlar kabul etmediler, bunu biliyorum. Ali Sarıkaya, Osman Ser, Taha Özhan, Hatem Ete ve Ertan Aydın başlıcaları, bunların hepsi okumuş çocuklar. Çok okumuşlar. Bildiğiniz gibi değil. Hepsi Allah'ın lütfu. Hoca da okumuş adam. Reis ise Kasımpaşalı. Olur mu? Olmaz. Yakışır mı? Yakışmaz. Dolayısıyla onların yönetmesi lazım. Bir de reis var, huzur yok, Batı durmuyor. Gezi, paralel falan, bir de yolsuzluk iddiaları. İddiaların yalan olduğunu hepsi bok gibi biliyor ama olsun. İddiaların ortaya çıkması bile çok sinir bozucu bu ekip için. İddiaların değil, reisin çürütülmesi lazım. Reis giderse, bu okumuş ekip gelirse, ülkemin tadından yenmez. Herkesle barışacaklar, reisi kurban edecekler, sonra kadayıf gibi bir ülkemiz olacak. Bu kadar basit. Hasılı kelam, bu ekiple birlikte hoca reisten bağımsız, Batı'ya bağımlı politikalarını belirledi. Pelikan dosyasında bunlar yazıyordu. Ahmet Davutoğlu Pelikan dosyasının yayınından birkaç gün sonra istifa etmek zorunda bırakıldı. Gazeteci Yavuz Oğhan'ın Sputnik'ten ayrılmasına neden olan Ahmet Davutoğlu röportajında Pelikan yapılanmasına ilişkin önemli açıklamaları vardı. Pelikan çetesi denilen çete herkes tarafından malum oldu. Bu bildirinin arkasındakileri biliyorum. Kimlerden talimat aldıklarını biliyorum. Ben ne yaptım bu insanlara dedim. Acaba kendimde bir şey mi var mı dedim. Beni istifaya zorlamak istenen bildiri beni Alman ajanı ilan ediyordu. Ben ne yaptım ki bu kadar ağır bir ithamla karşı karşıya kaldım. MYK'dan bahsediyorum. Bir muhtıra vari bir tavır yaşadım. Ondan iki gün sonra böyle bir bildiri yayımlandı. Ola ki yanlış bir takım politikalar geliştirmiş olabilirim. Hepsine açığım ama niye bu şekilde hedef alındım? Bakınız, bugün hala bu bağlamda 3 yıl sonra ilk defa konuşuyorum. 3 yıl boyunca ben susmadım aslında. Cumhurbaşkanına hep düşüncelerimi aktardım. Hep düzelir umuduyla böyle açıklama yapmamıştım. Erdoğan'la aramda gibi görmeyin lütfen. Şimdi düşündüğümde bunun daha kapsamlı bir planın, arka arkaya gelen seçimler ve son derece özünden koparılan bir başkanlık sistemiyle Türkiye'nin %50 artı 1'e mecbur edildiği bir koalisyon için benim devre dışına bırakılmam gerekiyordu. Pelikan yapılanması ne için kurulmuştu ve nasıl bir organizasyona dönüştü? Bunun yanıtını AKP içinden biri verince her şey daha acayipleşiyor. Meclis Eski İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Seferüstün, Pelikan yapılanmasını şöyle anlatıyor. Pelikan suç örgütü gibi. Pelikan parti içerisinde bir sosyal medya yapılanması, partiye yapılan haksız saldırılar engellensin, bir yerde psikolojik bir müdahale gibi olsun diye iyi niyetle kurulmuş bir yapıydı. Bu yapı partiye sonradan gelen, akraba ilişkilerini öne sürerek yükselmek isteyen birisine ulufe olarak hediye edildi. Sonra AK Parti içerisinden çıkarıldı bu yapılanma, Ankara'dan İstanbul'a taşındı. İstanbul'da bu sefer bir kadronun eline teslim edildi. O profesyonel kadro yalıda oturmaya başladı. Bu yapı normalde dışa dönük çalışması gerekirken AK Parti'de kim itibarsızlaştırılacak, Hasan Bey mi, Hüseyin Bey, Fatma Hanım mı, ona saldırmaya başladı. O itibarsızlaştırılmaya başlandı. Bunlar kriminalizasyon içine girdiler, suç örgütü gibi çalışmaya başladılar. Bunlar aynı zamanda kamu kaynakları kullanmaya başladılar. Çünkü orada bu işlerin finanse edilmesi, ayakta kalınması, yalıda oturulması, içerik üretilmesi, bunların yaygınlaştırılması bayağı külfetli bir meblağa sarihtir. Dolayısıyla bunların karşılanması için kamu kaynakları bunların eline verildi ve bunlar insanların itibar suikastı yaptılar ve suç işlediler. Hala AK Parti içinde vicdanlı insanları olduğunu biliyorum. Bu arkadaşların bu yapıyı tasfiye etmeleri lazım. Bunu tasfiye etmezlerse AK Parti bu yapının müdahaleleriyle tasfiye olacak, ayrışmaya düşecek. Ayhan Seferüstü'nün ne anlattığını bir örnekle ben detaylandırayım. Hükümete yakın sabah yazarı Dilek Güngör, birkaç gündür yargıda tuhaf işler olduğunu, bazı FETÖ'cülerin de kritik noktalara getirildiğini yazdı. Dilek Güngör şu anda yargıyı ele geçiren bu grupların içine sızan FETÖ'cüler eliyle 17-25'teki gibi yeni bir kumpas davası hazırlansa o zaman kim ne diyebilecek? Tarih tekerrür ediyor ama kimse yargıdaki tehlikenin büyüklüğünü fark edemiyor diyordu. Pelikan Adalet Bakanı'na saldırdı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül çok sert bir karşılık verdi. Bu örgütün sadece yargıya, orduya, emniyete sızdığı sanılmasın. Nerede ahlaksızca bir saldırı varsa bilin ki orada FETÖ'nün bir tezahürü vardır. Daha düne kadar FETÖ'cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar, bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye, asil şerefli Türk yargısına saldırmaya kalkmasın. Abdülhamit Gül, Pelikan yapılanmasının kendisine hedef almasına böyle tepki gösterdi. İslamcı Gerçek Hayat dergisi de Pelikan yapılanması içinde yer alan Hilal Kaplan'ın tarafta yazdığı dönemde Erdoğan ve AKP eleştirilerini gündeme getirdi. Yine Pelikan içinde yer alan Haşmet Babaoğlu ve Melih Altınok'un eski yazılarından alıntılar yapıp bu isimler için sözün özü AK Parti hareketinde istişare ve karşılıklı rızaya dayanan değişim ve dönüşümler, bu harekete dünyevi menfaat elde etmek uğruna sonradan dahil olanların kendini vitrine çıkarma bahanesine dönüşmüş durumda. Pelikan bildirisi tam da böyle bir niyetin ürünü olarak ortaya çıkarılmış görünüyor. Umuyoruz ki Sayın Erdoğan bu fırsat kollayıcıları, namuslu insanları töhmet altında bırakma girişimlerine papuç bırakmaz ve onların kendisine verdiği zararın boyutlarını görmezden gelmez değerlendirmesi yapıldı. Erdoğan tüm bu tartışmaların ortasında 3 Ağustos 2019'da Pelikancılar adıyla bilinen Bosphorus Global ile buluştu. Twitter hesabından buluşmayı duyuran Bosphorus Global, yurt dışı faaliyetleri hakkında da bilgi verildi diyordu. Pelikancıların en son yaptıkları iş ise Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı seçimleri iptal ettirmek oldu. Yenilenen seçimlerde Ekrem İmamoğlu 800 bin oy fark atarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. AKP içerisinde bu ağır yenilgiye Pelikancıların neden olduğu tartışılmaya başlandı. Pelikan için kim ne dedi? Ahmet Davutoğlu, iletişim teröristleri çıktı ki ahlakı yerle bir etti. Kim bunlar? Troller. Bunlar iletişim teröristleri. İnsanların şahsiyetini, haysiyetini, izzetini yok yere bitirecek şekilde parayla tutulmuş adamlar. Bir anda bir algı oluşturuyorlar. Aydın Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı ve AK Parti Ankara eski milletvekili. AK Parti'nin önündeki en büyük sorun Pelikan adı verilen paralel örgüttür. Ayhan Seferüstün, AKP eski milletvekili. Suç örgütü gibi çalışıyorlar. İtibar suikastı yapıyorlar. AK Parti bunları tasfiye etmezse kendi tasfiye olacak. Cemile Bayrak, AKP'ye yakın köşe yazarı. Türkiye Pelikan'dan büyüktür. AKP'ye 4 yıldır hakim olan bir klik bulunuyor. AK Parti'nin ben kısmen paranoyakça hareket ettiğini düşünüyorum. Bu klik de bu paranoyayı destekliyor. Bunlar FETÖ-vari yöntemler kullanıyor. Kişiyi işten attırma, hakkında soruşturma açtırma. Bugün çok sayıda gazeteci işsiz çünkü bu kliğe itaat etmediler. Ömer Ünal, AKP eski milletvekili. AK Parti maalesef tabandan gelen beklentilerin ötesinde, teşkilatların halkın beklentilerin ötesinde bir grup troll ve pelikan medyası tarafından yönetilmeye başladı. Abdülhamit Gül, Adalet Bakanı. İnanıyoruz ki Türk yargısı da kendi içerisinde süte su katanlara asla izin vermeyecek, bu konuyu hep beraber gözümüz gibi koruyarak süte su katılmasına asla izin vermeyeceğiz. Aydın Doğan'ın medyadan çekilmesi de hafıza açısından önemliydi. Aydın Doğan'ın Doğan grubunu satması sonrası ana akım medya çöktü bitti sızlanmaları ne kadar doğruydu. Aslında bu satışla ne ortaya çıktı? Bir gün gazetesi için Doğan grubunun satışını yazdım. O yazıyı da bir dönemi anlamak için buraya alıyorum. 25. ayrımın sonu. Sayfa 250.